Herkese merhabalar. ODTÜ Video Podcast serisinde bugün çok özel bir yayın yapıyoruz. Dünyaca ünlü astrofizikçimiz Dilan Eryurt'un 97. doğum gününde çok değerli bir konuğumuz var, çok değerli bir hocamız var. Dilan Hoca'nın son doktora öğrencisi Profesör Doktor İbrahim Küçük hocamızla birlikteyiz. Dilan Eryurt'un hayatını, çalışmalarını, bilime yaptığı katkıları İbrahim Hoca'dan dinleyeceğiz. Hocam merhabalar.
Merhabalar, merhabalar Selçuk Bey.
Hocam çok teşekkürler davetimizi kabul ettiğiniz için, yayınımıza katıldığınız için. Hocam, Dilan Hoca'nın son doktora öğrencisi sizsiniz. Şu anda Kayseri Üniversitesi'nde astronomi bölümündesiniz çok uzun yıllardır. Hocam, sizinden aslında kısa bir giriş alıp Dilan Hoca'yı dinlemek isteriz. Ben size bırakayım sözü hocam.
Peki, çok teşekkür ederim. Davetiniz için ve özellikle de tabii bu davet beni çok mutlu etti. Bir ODTÜ'lü olarak, ODTÜ mezunu olarak uzun yıllar sonra bir ODTÜ kanalında ODTÜ'ye hitap etmek, ODTÜ amblemi altında çok önemli benim için gerçekten. Biz demin ki sohbette de konuştuk. Biz mezun olduğumuz andan itibaren başladığımız üniversiteye, ODTÜ'ye başladığımız andan şu ana kadar hep ODTÜ'lüyüz. Dolayısıyla o yüzden ben seve seve hele ki rahmetli hocamız, sevgili hocamız Profesör Doktor Dilhan Eryurt hocamızı anmak adına da onun doğum gününde anmak adına da böyle programa katılmaktan ben de onur duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum o bakımdan da.
Çok teşekkürler hocam. Hocam aslında araya girdim ama bir şeyi hatırlatmayı unuttum. Şu anda burada benim bağlandığım yerde yeni öğrenci merkezimizde Dilhan Eryurt salonu. Dilhan Hoca'yı anmak için bu salona, bu çalışma salonuna da Dilhan Eryurt salonu olarak adlandırdık. Arkada da belki biraz küçük görünüyor ama işte Google'ın Dilhan Hoca için yaptığı doodle var. Dilhan Hoca'nın kısa bir özgeçmişi de var arkada. Bu salonumuzda da bu şekilde Dilhan Hoca'yı anmak istedik. Onu da izleyicilerimize hatırlatmak isterim hocam, siz başlamadan önce.
Evet, ben hem teşekkür ederim bu durum için hem de gerçekten güzel bir çalışma olmuş. Bu güne de denk geldi. Dilan hocamızın adını da bu şekilde de devamlı yaşatmış oluyoruz. Ya ben şöyle başlayayım. Şimdi tabii Türkiye'nin özellikle hani konumuz Dilan Hoca, dolayısıyla astrofizik uzay bilimleri temelinde. Bununla ilgili varoluşu, çalışmaları aslında tabii astronominin kökenine dayanıyor. Yani bizim kültürümüze bakarsanız gerçekten orada çok önemli Türk insanları, çok bilim insanları çok önemli katkılar yapmışlar. Bu ondan sonraki işte çok sayıdaki kuşak da bunu devam ettiriyor. Tabii bu arada teknoloji de ilerlediği için yeni olanaklarla bu çalışmaları devam ettiriyor. Biz de kendi ülkemizde. Benim kuşağım bir önceki kuşaktan örnek alarak, onlar da bir önceki kuşaktan örnekler alarak bu işi devam etmek durumundayız. Dolayısıyla bütün amacımız, bütün gayemiz ülkemizi temel bilimler alanında ve özellikle fizik alanında ve astrofizik alanında, uzay bilimleri alanında bir yerlere getirmek. Dilan hocamızın da öğrenciliğinden, çocukluğundan itibaren ölümüne kadar ki vefatına kadar ki süreçte de biliyorum ki, tahmin ediyorum ki bu düşünceler vardı. Yani Türkiye'mizin, ülkemizin bu konularda belli yerlerde olması. Şöyle hemen kısa bir özgeçmişinden bahsedeyim hocamızın. Kendisi 29 Kasım 1926 İzmir doğumlu. Bugün 29 Kasım onun doğum günü. 13 Eylül 2012'de de Ankara'da vefat etti. Dolayısıyla genç yaşta diyeyim. Yani gerçekten öyle çok değerli hizmetleri de vardı ama işte 1993 yılına kadar da ODTÜ'de değişik görevlerde bulundu, önemli görevlerde bulundu. Ben de resmi olarak son doktor öğrencisiydim ama başladığı ve ondan sonra doktorası devam eden bir arkadaşımız daha var. Onu da burada anlatmak isterim ama resmi olarak 5 tane doktor öğrencisi vardı. Şimdi tabii şöyle başlayalım. Aslında Dilan Hoca kimdir diye işte Google'a yazdığınız zaman hemen orada bir NASA kelimesini görürsünüz. Yani NASA'da çalışan ilk kadın astronom veya astrofizikçi. Tabii onun döneminde şöyle diyelim, Türkiye'nin ülkemizin bilim alanında bir takım atılımlar yapması gerekiyordu. Özellikle bir takım burslarla çok değerli, bugün çok değerli, çok böyle hayırla yad ettiğimiz, andığımız insanlar yurt dışına gittiler, eğitimler aldılar ve sonuçta da ülkeye geri döndüler. Onların dönmeleriyle birlikte biz bu basamakları daha hızlı atmaya başladık. Dilan hocamız da onlardan bir tanesi. Yani belli bir kuşak var, o kuşak eğitimi alıp geri döndüğü zaman oradaki bilgileri Türkiye'de, ülkemize de yansıtıp onu devam ettirmek yönünde çalışmalar yaptılar. Bu nasıl olur? Okul kurdular. Okul diyorum, işte biz burada artık daha da bölüm diyoruz, işte üniversite diyoruz ama okul kurdular ve öğrenci yetiştirdiler. Bu çok önemli. Yani insan kaynağı bugün her alanda da en önemli eksik görülen durum insan kaynağıdır. Yani belli alanlarda. Şimdi dolayısıyla Dilan hocamız NASA'da çalışan ilk Türk astrofizikçisidir. Nedir astrofizik? Aslında gökbilimi olarak tanımlarsak gökbilimi iki tane temel hususu vardır. İki tane temel dayanağı vardır. Bir tanesi gözlem, diğeri de kuram. Yani teori. Gözlemle ilgili çalışanlara biz astronom diyoruz. Aslında astronominin konusu gözlem. Tabii orada da teori var ama mesela temel konumuz eğer yıldızlarsa, yıldızların nasıl çalıştığı, yıldızların içerisinde bu yapıların nasıl geliştiği, bu süreçlerin nasıl ilerlediğiyle ilgili konular astrofiziğin konusu. Bu eksikti Türkiye'de. Dilan hocamızın Türkiye'ye getirdiği en büyük katkı bu. Türkiye'deki ilk astrofizik çalışmalarının başlatılmış olması kendisi tarafından. Tabii bunun yöntemleri var, yolları var. Dediğim, biraz önce bahsettiğim işte bununla ilgili bir okul kurarsınız, öğrenci yetiştirirsiniz ama önce bir insanları bir toplamanız lazım. Kendisi yaptığı ilk işlerden bir tanesi de ilk birinci ulusal astronomi toplantısını düzenlemek. O da ODTÜ'de oldu. Ve sadece 25 kişi vardı, düşünün. Yani çalışacak 25 kişi onları toplamışsınız. İşlerinde Halil hocamız da var, Halil Kırbıyık. O da ODTÜ Fizik bölümünden emekli hocamızdır. Fen Edebiyat Dekanlığı yapmıştır Dilan Hanım'dan sonra süreçte. Tabii şimdi geriye dönersek tekrar Dilan hocamızın kazandığı burslar var. Kendisi tabii çok zengin, varlıklı bir ailenin mensubu ama bilime gönül vermiş bir insan. Yani başka süreçlerde de olabilirdi ama bilime gönül verdiği için tabii ailevi imkanlar da buna el veriyor ama çok başarılı bir insan. Matematiği çok seven, matematiğe gönül vermiş bir insan olduğu için işte İstanbul Üniversitesi Yüksek Matematik ve Astronomi bölümünde okudu, oradan mezun oldu. Dolayısıyla matematik bilgisini daha da ilerletmek adına da Amerika'ya burs kazanarak gitti. Orada yüksek lisansı Michigan Üniversitesi'ne kazanıp tekrar Türkiye'ye döndü. İşte Türkiye'ye döndüğü zaman, şimdi o zamanki şartlar bu zamanki şartlarda aynı değil tabii ki. Yani bir yere geldiğiniz zaman mesela yurt dışından işte bir üniversiteye başvurursunuz, orada kabul edilirsiniz, kadroya atanırsınız falan. Şimdi öyle bir olanak yok. Yani İstanbul Üniversitesi ilk üniversitemiz biliyorsunuz. İşte bu reformla birlikte ortaya çıkan ilk üniversite. Sonra Ankara Üniversitesi var. Kendisi Ankara Üniversitesi'nde başlıyor. Orada yine kendisi gibi kendisinden önce bursla yurt dışına gidip tekrar Türkiye'ye dönmüş olan Tevfik Okyay Kabakçıoğlu ile tanışıyor ve ama kadro bulamıyor. Tevfik Okyay Kabakçıoğlu çok beğeniyor kendisini, çalışmalarını ama bir türlü kadro ayarlayamıyorlar. İşte diyor ki yanımda hani sana bir ücret veremem ama asistan olarak çalışır mısın? O da kabul ediyor. Seve seve kabul ediyor. 2 yıl bakın hiçbir ücret almadan asistan olarak çalışıyor. Tevfik Hoca, Tevfik Bey'in yanında 2 yıl Fahri asistanlık. Ondan sonra 53 yılında da kurumda doçentliğini alıyor. Doçentliğini aldıktan sonra tabii doçentlikler üniversitelerde bugün çok değişti. O dönemki süreçlerde doçentlik de tez yazılıyordu. Yani doçentlik tezi diye bir kavram vardı. Çok daha zor bu unvanı almak. Şimdilerdeki kolay anlamda söylemiyorum ama şimdi yayın esasıyla gidiliyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Sonrasında bir profesörlük teklif edildiği halde kendisi kabul etmiyor. Çünkü onun düşüncesi başka. Yani çünkü yurt dışındaki yapılan çalışmaları gördü. Orada bir takım çalışmalar var. Onun içerisinde ben de olmalıyım ve bunu Türkiye'ye getirmeliyim. Bunu hep anlatmıştır bize. Yani bu süreçte de hemen aklıma geldiği için söyleyeyim. Fotoğraflarını izleyicimiz görüyorlardır, görmüşlerdir. Saçları böyle tel teldir. O saçlar 2 defa dökülmüştür biliyor musunuz? Kendisi anlatıyor bunu. Yani o tekrar işte bir takım şeylerde, tedavilerle tekrar kazanıyor. Yani öyle bir bilim aşığı bir insan, onu anlatmaya çalışıyorum. Sonrasında tekrar işte Kanada'ya bir bursla gidiyor ve orada Cameron'da, Doktor Cameron'da çalışıyor. Doktor Cameron bir görev veriyor kendisine. Bir işte bilgisayar, daha doğrusu bir problemi, matematik problemi öyle diyelim. Bunun çözülmesi lazım. Ama bunun işte elle, hatta kendisi göstermişti, ben de ana olarak da kalır. Yani düşünün, bir tane bir sinüs fonksiyonu var. Bunun çözümü, hemen 2 dakikada bilgisayar tuşuna bastığınız zaman çözümlerini alırsınız. 10 sayfa, 15 sayfa. Elle tek tek tek tek çözülecek. Seri açılımları falan. Yani baya bir şey. Düşünün, böyle bir problemi çözmek için bilgisayara, büyük bir bilgisayara ihtiyaç var. Onu veriyorlar kendisine ve oturuyor sabahlara kadar çalıştığını söylemiştir. Bu gerçektir. Ve o problemleri çözerek geliştiriyor bir şekilde. Şimdi daha sonrasında da burada tabii bununla ilgili yani hangi konu derseniz, özellikle kendisinin ilginç olan, kendisine ilgi alanı olarak seçtiği yıldız evrimi konusu vardır. Yani yıldızların evrimleşmesi, yıldızlar da işte aynı insanlar gibi doğar, gelişirler, büyürler ve ölürler, ama bir farkla öldükleri zaman onlardan arta kalan malzeme yeni yıldızların oluşumuna neden olur. Bütün bunlar bir süreçtir aslında. İşte bir modelleme yapmak lazım. Bunu işte bir bilgisayar programıyla geliştiriyor. Ana malzemesi de Güneş. O yüzden Güneş'i fetheden kadın olarak da böyle bir şeyi vardır, lanse edilir kendisi. Gerçekten öyle. Bugün biz Türk astronomisi, astrofizikçileri Güneş'i çok iyi biliyorsak onun sayesinde. Tabii tüm dünyada bu tür çalışmalar yapılıyor artık. Çok gözlemlerle, uydu gözlemleriyle falan ama. Sonrasında dediğim gibi yapmış olduğu hidrojen yıldızları, yani temel olarak Güneş merkezinde hidrojen yapıyor, helyuma dönüştürüyor. Genel olarak işte ana kol yıldızlarına hidrojen yakan yıldızlar dersek, hidrojen yıldızları gibi genelleme yapabiliriz. Onlarla ilgili yapı modelleri geliştiriyor. Sonrasında Kanada'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne geçip Indiana Üniversitesi'nde çalışmaya başlıyor. Yine bir burs kazanarak kabul görüyor ve orada onu kendisine bir ayrıcalık tanıyorlar. O an işte gündemde olan Ay'a Apollo programı, Ay programına dahil ediyorlar. Onunla ilgili yine matematik bilgisini kullanarak, bilgisayar bilgisini kullanarak bir nasıl diyelim, hani bugün bir uydu gönderdiğiniz zaman bir modül koyarsınız onun içerisine, faydalı yük denir buna. Onun gibi bir modül geliştiriyor. Bu bir matematiksel model, öyle diyelim. Onunla ilgili zaten almış olduğu bir ödül de vardır. Apollo ödülü vardır. O da yine internet üzerinden de bulunabilir, görülebilecek bir şeydir. Çok değerli bir ödül. 61 ile 1961 ile 1973 yılları arasında NASA'da Güneş'in oluşumu ve evrimiyle ilgili çalışmalar yaparak orada çalışan Türk bilim insanı, ilk Türk bilimci olarak kendisini gösteriyor. Sonrasında da işte Türkiye'ye dönüyor. Türkiye'ye döndüğü zaman da ODTÜ'de göreve başlıyor. ODTÜ'de orada kabul görüyor ve yani ilk yaptığı şey astrofizik ana bilim dalı kurmak. YÖKEŞ'te başvuruyor. YÖK'ten de kabul görüyor. Bu süreç devam ederken tabii astrofizik ana bilim dalı kurulmuş. Ondan sonra bunun Türkiye'deki camiaya, astronomi camiasına, astrofizik camiasına daha doğrusu tanıtılması lazım. Bir an önce bahsettiğim gibi ilk Ulusal Astronomi Kongresi düzenleniyor ve 25 kişiyle sadece bu gerçekleşiyor. Tabii astronomi kongrelerini biz artık geleneksel olarak sürdürüyoruz. Yani 22.sini yaptık, 23.sünü önümüzdeki, yani 2024 yılının Eylül ayında İstanbul Üniversitesi'nde yapacağız. Her yıl bir üniversite, pardon, 2 yılda bir üniversite bunu üstleniyor. Türk Astronomi Derneği'nin düzenlediği bir toplantı. O üniversitelere görevleri veriyor. Süreç böyle. Yani dediğim gibi bu Dilan hocamızın bize getirdiği, bize kattığı, Türk astronomisine kattığı en önemli olay astrofiziğin adının alınması. Yani Türkiye'ye astrofiziğin kazandırılması. Biz tabii şöyle de düşünmek lazım. 20. yüzyılın başında özellikle fizikte çok önemli bir devrim gerçekleşti. Bu da kuantum mekaniğidir, kuantum fiziğidir. O şeye kadar 30 yıllık bir süreçti bu kuantum fiziğinin, kuantum mekaniğinin geliştirilmesi. 1940'lara kadar yıldızlara nasıl ışıma yapıldığı biliniyordu. İşte Dilan Hoca'nın güneş çalışmaları sayesinde yıldızların merkezlerinde termonükleer reaksiyonlarla enerji ürettikleri, kendisi hidrojen çalıştı, çünkü hidrojen yıldızlarını çalıştı ve bu şekilde ışıma yaptığı ortaya çıkmıştır ve Türk astronomlar da bu konuda çalışmalarını sürdürmeye başlamışlardır. Yani astrofizik kavramı astronomiden başka ortaya çıktı. Türk astronomlarının önüne çıktı. Yani 1988 yılından 1993 yılında emekli olana kadar da ODTÜ'de Fizik Bölümü Başkanlığı yaptı. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı yaptı. Ve bütün süreçlere 93'e kadar emekli olana kadar ben yanındaydım. İşte lisans, yüksek lisans, lisans bittikten sonra yüksek lisans ve doktorayı kendisi de yaptım. Yüksek lisans yıldız kümeleriyle ilgili bir evrim çalışmasıydı. Doktoram da küçük kütleli yıldızlar evrim çalışmasıydı. Biz yıldızları küçük kütleli ve büyük kütleli ikiye ayırırız. Güneş'i eğer temel kabul edersek, bir kabul edersek, onun büyüğü olanlar büyük, kütlesi küçük olanlar da küçük kütleli yıldızlar. Küçük kütleli yıldızların bir önemli özelliği var. Çok böyle sıkışık, kompakt yapıları oldukları için onların fiziğini çözmek biraz zordur, biraz zahmetlidir. Ama diğerleri, büyük kütleler biraz daha kolaydır. Çünkü malzeme daha geniş olduğu için oradaki etkileşimleri anlamak için işte bir ideal yapıları kullanabilirsiniz. Bunu anlattı bize. Yani mesela ben bu konuda yetiştim. Ve devamında da bu konuda iki tane öğrenci yetiştirdim. Tabii niye çok değil? Çünkü öğrenci bulmak günümüzde çok kolay değil. Günümüz süreçlerinde maalesef. O nedenle mesela bizim camiada çok kalabalık bir camia değildir. Ama az ve öz her zaman iyidir. Uluslararası anlamda da Dilan hocamızın, kendi adıma konuşayım, verdiği görevleri, yani illa sen şunu yapacaksın şeklinde değil de bunu bize hissettirmiştir, göstermiştir. Layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Hemen burada bir anımı da anlatayım. 1993 yılında doktoramı vereceğim ama araştırma görevlisi değilim. Yani henüz para kazanmıyorum. Haralı kadro arıyorum. Bir gün beni çağırdı. Dedi ki, İbrahim, sana kadro buldum. Oh, sevindim. Harika işte, ODTÜ'de en büyük hayalim. ODTÜ'de işte öğretim üyesi olarak dedi ama burada değil. Başımdan kaynar sular döküldü. Yani öyle bir ortam. Yani kendi adıma konuşuyorum ama sakinleştikten sonra dedi, bak burada iki tane öğretim üyesi ilanı var. Bunların ihtiyacı var. Bunun ya bu konuların özellikle anlatılması, bu konuları yaygınlaştırılması, öğrenci yetiştirmek adına senin buralara gitmen lazım. Birini seç. Bir tanesi de Kayseri Erciyes Üniversitesi'ydi. 93'ten başlayarak bugüne kadar hala Erciyes Üniversitesi'nde yaklaşık 30 sene olmuş. O düsturla devam ediyoruz. Burada işte Astronomi Uzay Bilimleri bölümünü kurduk. Benim gayretlerimde. Astronomi Uzay Bilimleri Gözlem ve Uygulama Araştırma Merkezi kurduk. Bir tane radyo teleskobumuz var. Büyük 13 metre çaplı bir antenimiz var. Bir tane de 35 santim ve 40 santimlik optik teleskoplarımız var. Yani hem halka yönelik çalışmalar hem de bilimsel hem de öğrencilere eğitim adına yaptığımız çalışmalarla bu süreci devam ettiriyoruz. Devam ettirmeye çalışıyoruz. Çünkü astronominin, astrofiziğin şöyle bir avantajı var. Yani genel olarak astronomi dersek, astronomi aslında disiplinler arası, her disipline hitap eden bir alan. Bunu yıllardır söyledik. Mesela yıllardır söylüyorum. Ben burada mesela Erciyes Üniversitesi'nde çalışmaya başladığım andan itibaren Kayserililere özellikle söylediğim değişik vesilelerle, konferanslar veya televizyon yayınlarında, Kayseri biliyorsunuz havacılıkla anılan bir yer. Bir uçak fabrikası burada kuruldu. Dolayısıyla burada da Kayseri uzayla anılacak. Bu benim sloganımdır. Çok şükür 30 yıldır da bunu başardığımıza inanıyorum. Çünkü uzay ajansına işte davet edildik. Uzay ajansında çalıştık. Yani bütün bunlar Dilan Eryurt'un öğrencisi olan benim, ODTÜ'lü İbrahim Küçük'ün başarısıdır. Ama tabii ki bu ekolden gelen bir şey. O ekolün getirdiği bir sonuçtur bu. Bunlar çok önemli. Özellikle genç arkadaşlar, izleyen genç arkadaşlar varsa bunlar çok önemli. Hani bir rol model diyoruz ya. Ama bunu sadece böyle görüntü olarak değil, fikren de kabul etmek lazım. Önce şunu görmek lazım. Dilan Eryurt gibi insanların yurt dışında eğitim aldıktan sonra ülkeye gelip ülkede, kendi ülkelerinde hizmet etmeleri, hizmet yapmaları, eleman yetiştirmeleri, öğrenci yetiştirmeleri, insan yetiştirmeleri çok önemli. Günümüzde tabii o şartlar biraz zorlanıyor. Bunu da aklıma gelmişken söylemiş olayım. Genel olarak tabii Dilan Hoca'nın şunu da söylemeden geçemeyeceğim. İki tane önemli katkısı daha var. Bunlardan bir tanesi hani ilki ulusal astronomi kongrelerini başlatmış olması, onun yanında Türk Astronomi Derneği'nin genişmesini sağlaması. Türk Astronomi Derneği 1954 yılında kuruldu aslında ama işte bu 12 Eylül sonrası süreçler falan onlar tartışılır ama sonrası işte 80'de aslında devam etti. İşte Dilan Eryurt hocanın gayretleriyle diğer hocalarımızla birlikte bugüne kadar geldik. Ben mesela Dilan Eryurt hocamızın başkan olduğu, Türk Astronomi Derneği'nin başkan olduğu dönemde yönetim kurulu üyesiydim. Onunla çalışma, o şekilde de çalışma şerefine eriştim, onu da söyleyeyim. Şu anda da mesela 4 yıldır bu görevi sürdürüyoruz. İkincisi de 400 yıllık bir gecikme sonrasında 1997 yılında kurulan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin kuruluş çalışmalarında yaptığı hizmetlerdir. Bakın 93 yılında emekli oldu. 1997 yılında TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi kuruldu. Bakanlar Kurulu kararıyla o zamanın bakanı başbakanı açılışı yaptı. Tabii Dilan hocamızın eşi de tabii eşinin katkıları çok büyük. Onun milletvekili olmasının getirdiği bir şey var. Avantajla mutlaka destek olmuştur. Yani Dilan hocamızın sayesinde TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi çalışmalarına başladı. 400 yıl diyorum çünkü 400 yıl önce de Takıettin Gözlemevi topa tutulmuştu. Yani bizim öyle bir arada bir boşluğumuz vardır maalesef. Yani o çok hazin bir süreçtir. 97 yılına itibaren de şu anda en büyüğü 1 metre olan bir teleskoba sahibiz. Bir de 1,5 metrelik Ruslarla ortak bir teleskop var. Ama yine onun getirdiği, onun verdiği şevkle, onun yaptıklarıyla onu örnek alarak yine bir ODTÜ'lü olan Profesör Doktor Cahit Yeşil Yaprak hocamızın sürdürdüğü Doğu Anadolu Gözlemi projemiz. 4 metre çaplı bir kırmızı öncesi teleskop kurulumu. Yani bütün bunlar işte bakın bir merdiven basamağının şeyleri gibi, yani bir merdivenin basamakları gibi biz hep bir bayrağı taşımakla mükellefiz. Yani şöyle söyleyeyim, gerçekten bu tür insanlara çok ihtiyacımız var bizim. Yani özellikle kadın olmasa da tabii bunu da söylemeden geçmeyeceğim. Bir kadının özellikle bu bilim alanında bu tür çabalar olması ve böyle büyük başarılar imza atmış olması da ülkemiz için çok önemli. Yani özellikle işte Atatürk'ün getirdiği, Mustafa Kemal Atatürk'ün getirdiği o süreç, kadına işte seçme seçilme hakkının verilmesi süreci, bütün bu artılar bir şekilde devam ediyor. Çok önemli, değerli insanlarımız var. Kadın bilim insanlarımız, sadece bilimde değil, diğer yönlerde de. Bunlar da çok önemli tabii ki. Onu da yani söylemeden geçemedim en azından.
Hocam çok detaylı bir özet de yapmış oldunuz aslında Dilan Hoca'nın hayatıyla ilgili. Hocam çalışmalarından bahsettiniz. Aslında hani bu alandan olmayan birinin anlayabileceği şekilde bir şey merak ediyorum. Hocam Dilan Hoca'nın en önemli çalışması Güneş'in erken evrimiyle ilgili çalışmaları mı diyebiliriz? Siz de bahsettiniz. Yıldızların ve Güneş'in evrimiyle ilgili çalışmış. Sanırım Early Evolution of the Sun diye bir makalesi var
Evet.
Doktor Cameron'la birlikte.
Evet.
Hocam topyekün genel olarak baktığımızda en önemli çalışması Dilan Hoca'nın çalışmaları bu konu üzerine midir? Güneş'in evrimiyle ilgili konular mıdır?
Öyle tabii ki. Yani şöyle diyeyim. Bakın şöyle başlayayım isterseniz. Şimdi biz farklı kütledeki yıldızları anlayabilmek için, yapıları anlayabilmek için bir yerden başlamalıyız. Mesela bir adres tarifi yaptığın zaman işte bir tane referans verirlerse. Ya bir yere gideceksin. Ya bak Kızılay. Orada Güven Park var. Oradan git falan deriz. Bir modele ihtiyacımız. Biz buna model diyoruz daha doğrusu Dilan hocamız sayesinde. Şimdi Güneş en iyi bildiğimiz yıldız olduğu için Güneş'in yüzey parametrelerini biliyoruz. Yani yüzeyin parametreleri neler? Ne kadar ışıma yaptığını biliyoruz. Yüzeyin sıcaklığını biliyoruz. Yarıçapını aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz. Yani şu an mesela uydu teknolojileri bunu çok daha net bir şekilde anlıyoruz. Ondan da destekleniyor. Dilan hocamızın yaptığı o bilgisayar, geliştirdiği bilgisayar programıyla ki biz buna evrim kodu diyoruz. Şu anda çok sayıda evrim kodu var. O başlangıçtır bir şekilde. Bununla bir model yaptık. Yapıyoruz daha doğrusu. Buna güneş modeli diyoruz ve sıfır model diyoruz. Ve bunu referans alıp farklı kütledeki yıldızların evrimlerini anlamaya çalışıyoruz. Bu yani güneşin evriminin sonrası safhalar da olabilir, öncesi de olabilir. Tabii hocamızın asıl çalışması bu temelli olunca güneşin yaşamı nereden başladı ve şu anki hidrojen yakma aşamasına nasıl geldi kısmı daha ağırlıklı onun makalelerinde. Yani o yüzden Anakol öncesi, o eğer hidrojen yakma aşamasına Anakol dersek, Anakol öncesi, early dediğimiz şey o, erken dönem kısmı. Burası biraz önce bahsettiğim gibi çok aslında yapıyı anlamaya çalıştığınızda gerçekten zor bir süreç. Çünkü oradaki gaz yapının içerisinde meydana gelen hareketleri anlayabilmek için kullanacağınız denklemler biraz karmaşık bir şekilde. Ama bunu çözebiliyoruz. Bu program sayesinde çözebiliyoruz. Tabii yetiştiği öğrenciler, benden önceki hocalarımız, işte Nilgün Kızıl hocamız, Rikard Çevelek hocalarımız, mesela özellikle rotasyon konusunda, yani dönme konusunda da çalışmalar yaptılar. Sonrasında da bunu geliştirdiler. Ama Dilan hocamızın dediğim gibi güneş özelinde, güneş temelinde rotasyon da işin içerisine katarsak Anakol öncesi, yani early premenstrual safhası daha ağırlıklı. Cameron'a yaptığı çalışmalarda aynı bu şekilde, işte farklı kütledeki yıldızlar. Keza benim doktora çalışmamda da yine güneşe kadar olan, işte başlangıçtan 0,1'den başladık, 0,3'ten başladık olan yıldızların evrimleri bu kodu kullanarak yapılmıştır.
Hocam, Kamerun'un da nükleer astrofiziğin kurucusu olarak geçtiğini gördüm bazı yerlerde, yaşam öyküsünü anlatan yerlerde. Yani böyle bir alan isimlendirmesi acaba hala, yani şu anda da kullanıyorum, Dilhan Hoca da o alanda çalışıyordu gibi bir sonuca varabilir miyiz?
Ya tabii ki şimdi
Evet.
Dilan Hoca'nın başta söylediğim gibi Cameron'la yaptığı çalışmalar aslında bu termonükleer reaksiyonların getirdiği süreçler. Ya bu süreçlerin nasıl olduğu ile ilgili. Dolayısıyla Cameron'un yaptığı tecrübesi, yani onun tecrübesinden yararlanarak, yönlendirmesinden yararlanarak gidiyor. Dolayısıyla ya bunu şöyle bağlayabiliriz. Aslında olay aslında kuantum fiziğinin sonuçlarının yıldızlara uygulanması. Yani kuantum fiziği yöntemlerinin daha doğrusu yıldızlara uyarlanması sonucu ortaya çıkıyor. Tabii nükleer reaksiyonlar dediğimiz zaman yıldızların merkezinde çekirdek birleşmeleri, o füzyon reaksiyonları oluyor. Mesela bunu şöyle geçmişten geleceğe nasıl bağlarız? Mesela şu anda da uydu teknolojileri içerisinde en önemli parametre enerji. Enerji sağlanması. Mesela pil açısından da bu geçerli. Mesela füzyon olayı çok gündemde. Yani acaba dünya şartları içerisinde bir füzyon olayını, bir plazmayı dünya ortamında, laboratuvar ortamında geliştirebilir miyiz? Hep bunların sonucu ortaya çıkan bunlar şeyler, noktalar, öyle diyebiliriz. Dolayısıyla yani burada alınan, yapılan çalışmalar mutlaka Dilan Hoca ile birlikte Cameron'ın tecrübesi buraya katılarak devam etmiştir. Doğrudur.
Hocam, Apollo misyonuyla ilgili de katkıları olduğundan da bahsettiniz. Ondaki katkıları da yine bu çalışmalarıyla, teorik çalışmalarıyla ve az önce bahsettiğiniz işte matematiksel bir problemi çözerek sanırım bu Ay'a iniş misyonunda katkılar sunuyor Dilan Hoca, değil mi?
Tabii ki, tabii ki. Yani şimdi şöyle düşünün. Bir hani roketin fırlatılması, onun tabii tasarımını falan geçiyorum ama roketin fırlatılması, onun işte hani roketi fırlattığınız zaman o dikine gitmiyor tabii ki. Yani belli şeyler var. Sapmalar sonucu yörüngeye oturtması bayağı meşakkatli bir süreç. Bütün bunların çok ince hesaplanması lazım. Yörünge mekaniği diyoruz temelde biz buna. Yani bütün bunların ince hesaplanması lazım ve tabii yani şurada hemen bir kutu var. O kutunun içerisinde bir şey, tebeşir veya bir taşı atmak gibi hemen Ay'a inilmiyor. Yani doğru hedefe de doğru zamanda gitmeniz lazım. İşte Ay'ın kendi ekseni etrafında bir dönüşü var. Dünya etrafında dönüşü var. Herkesin de Güneş etrafında bir dolanması var. Dolayısıyla bütün bunların hesaplarının yapılması iyi bir matematik gerektiriyor. Matematik bilgisi gerektiriyor. Bu konularda yaptığı çalışmalar dolayısıyla Dilan da ona o ödülü layık görmelerine neden olmuştur.
Hocam, birazcık daha kişisel bir soruyla aslında devam edebilirim. Dilhan Hoca bir hoca olarak nasıldı? Onunla doktora tezi yazmak, yüksek lisans tezini de yazmışsınız. Tezinizi de Dilhan Hoca ile yazmışsınız.
Evet, evet.
Nasıl bir hocaydı? Çalışma yöntemi nasıldı?
Yani ben bunu tabii önceki süreçlerde de, daha önce yaptığım başka süreçlerde de şey yaptım. Ben hep heyecanlanıyorum. Yani gerçekten öyle. Yani şöyle düşünün. Lisansı bitirmişsiniz. Daha doğrusu bitirmek üzeresiniz, son sınıf. Üniversite fizik bölümü son sınıf. Seçmeli dersler var. Elektif dersler var. İşte o ana kadar hiç böyle astronomi diye bir tane astronomi dersi aldım. İşte rahmetli Osman Demirci hocamız, onu da rahmetli anayım. Onun verdiği bir dersi almışım. İşte bir bakıyorum astrofizik dersi var. Astrofizik 1, astrofizik 2. İki dönem veriliyordu. Özür dilerim. Dördüncü katta kapısı, odası. İşte köşede, şimdi kapıyı çalıp çalma konusunda da böyle bir tereddüt oluyor insanı, bir heyecan oluyor çünkü. Şimdi dışarıda bir kere görmüşümdür. Yani son derece bakımlı, son derece böyle nazik, yani harika bir konuşma stili vardır. Öyle bir insan. İşte ilk içeri girdiğim zaman, işte bunu hep söylemişimdir, odasının hep arkası kitaplarla doludur. Muazzam böyle bir şey, ambiyans veriyor size, yani onu görüyorsunuz. Hocam dedim, ben sizin dersinizi almak istiyorum. Yani siz de kabul ederseniz, işte hangi dersleri aldınız şimdiye kadar anlattım. İşte dedim, yani bir astrofizikle ilgili bir ders almadım ama buna temel olacak. Önemli değil dedi. Yani sonuçta fizik öğrencisiniz. Yani fizik bölümünde verilen bu dersi alabilirsiniz. Biraz konuştuk ondan sonra ve alabilirsin dedi. Öyle başladık. Tabii o ilk tanışma süreci. Derslerde çok titizdir kendisi. Ama işte nefesle ilgili bir sıkıntısı olduğu için mesela tebeşir, o zaman tebeşirle yazılıyor. İçimde hala kullanıyorum. Bir süngeri vardır onun. O süngeri mutlaka ıslatır gelir. Tahtayı siler ki yani tebeşir tozu gelmesin şeklinde. Ondan sonra yazdığı zaman da tebeşir kayardı böyle. Yani erirdi hemen. Yazıları biraz zor okurduk. Çok böyle inceydi. Ama o kadar detaylı anlatır ki. Şimdi ben mesela derslerimde onu anlatıyorum. Yani şimdi mesela bir konuyu anlatırsanız rutin bir şey vardır. İşte bir formül vardır ama bağdaştırarak, örnekler vererek, nerede kullanılacağını anlatarak anlatıldığı zaman bambaşka bir atmosfer içerisine giriyorsunuz. O benim mesela ondan edindiğim bir şeydir, yöntemdir. Mesela masasında her zaman bir çikolata vardır. Yani illa gelen herkese mutlaka ikram eder. Çünkü biz yani bilim insanları genelde beyinle çalıştığımız için kan şekerimizin düşme ihtimali yüksek. O yüzden hani mutlaka alın diye ikram eder. Ben de hala yaparım şu an. Masamda çikolata var. Öğrencilerim de bilir. Bunu hiç unutamayız. Çok son derece bakımlı, kibar ve şunu da hiç unutmuyorum. Her kıyafete uygun bir tane çantayı da getirdim mesela. Şimdi de tabii o moda değil. Çanta modası farklı oldu. Yani o sizi bir şekilde cezbediyor. Yani çünkü sadece ders almak değil, dersi veren insan da, dersi veren hoca da çok önemli. Yani onun öğrenciyle olan iletişimi, bilgiyi aktarabilmesi, bunlar çok önemli şeyler. Yani en yüksek ödüller alabilirsiniz, profesör olabilirsiniz falan ama bir şeyi aktaramıyorsanız, bilgiyi aktaramıyorsanız, yani sizin çok fazla bir şeyiniz olmaz. O anlamda ben çok kendisini değerli buldum. Mesela sonrasında yüksek lisansa kabul etti kendisi ve bölümde 5-6 kişiden oluşan bir astrofizik grubu var fizik bölümünde. Hala bu devam ediyor bildiğim kadarıyla. Her hafta veya 15 günde bir toplantılar yapılır. Astrofizik grubu toplantısı. Bir tane makale. Ne olduğu önemli değil. Orada tartışılır. Ona göre biz ne yapabiliriz? İşte bu konuda işte dünya bu yönde gidiyor. İşte biz de bu yönde çalışmalar yapmalıyız şeklinde bir süreç. Ve ben de burada yıllardır bunu sürdürüyorum. Mesela her hafta Cuma günleri saat 3 ile 5 arası bizim seminer saatimizdir. İstisnasız. Yani bunu öğrenci de verebilir. Lisans öğrencisi de, yüksek lisans doktor öğrencisi de, öğretim üyesi de. Zaman zaman başka bölümlerden, fakültelerden insanları da davet ederiz. Bu bir gelenek oldu dolayısıyla. O bize kattığı en önemli şeydir. Bu çok önemli gerçekten. Yani hani şimdi diyorlar ya, istişare diyorlar. Konuşma, karşılıklı fikir paylaşımı, bilgi paylaşımı. Bunlar çok önemli şeyler. Gerçekten çok önemli. Yani dimağımda, aklımda, hafızamda hep böyle sade, nazik, kibar, gerçekten işi bilen, gerçekten konuyu bilen, her şeyi sorabileceğimiz, danışabileceğimiz bir insan figürü var. Bu çok önemli. Çok önemli. Özellikle üniversite gibi bir ortamda. Her ne kadar üniversiteler meslek edinme yerleri olmasa da halkımız bunu böyle kabul etmiyor. O ayrı bir şey. Öğrenciyle olan ilişkiler çok önemli. Çünkü burada bizim bunları kazanmamız gerekiyor. Yani öğrencileri doğru bilgilerle hayata yönlendirmemiz gerekiyor. Çünkü kaliteye çok ihtiyacımız var. Kalite Bu da çok önemli. Onu da bahsettiği önemli şeylerden bir tanesi. Yani yaşamın kalitelisi, gıdanın kalitelisi, hayatın, bilginin de kalitelisi. Ki daha internetin olmadığı süreçlerden bahsedelim. Şu anda bilgi kirliliğinden bahsediyoruz. Yani görüyoruz maalesef. O yüzden o kaliteyi oradan söküp almak da çok önemli.
Hocam çok teşekkürler değerli vaktinizi ayırdığınız için bu yoğun programınızdan. Dilan Hoca'yı sizden dinlemek çok heyecan vericiydi benim için de. Ben de çok heyecanlıydım bugün. Çok özel bir yayın oldu. Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun.
Siz de sağ olun. Ben de çok teşekkür ederim davetiniz için. Hem de elimden geldiği kadar, içimden geldiği şekliyle hocamızla almış olduk. Yani özetle şunu şöyle bağlamak isterim size teşekkürlerimle birlikte. Yani Türkiye'de gerçekten bu insanlar sayılı. Hani öyle bir döneme geldik ki işte Cahit Arflar gibi, Dilan Eryurtlar gibi, Hakkı Ögelmanlar gibi insanları böyle anacak insanlar yok gibi. Hep böyle medyatik yönleriyle öne plan çıkan insanlar var. Halbuki medyatik yönlere de öne çıkan insanlar da olsa bunlar birer rol modeldir. Dolayısıyla bizim gençlerimiz, çocuklarımız bunları örnek alıyorlar. O yüzden onların da çok dikkatli olması lazım. Ama özellikle bizi izleyen gençler, hele ki o türde gençler varsa lütfen buna dikkat etsinler. Kadınlara önem vermemiz gerekiyor. Özellikle temel bilimlere gönül vermiş kadınlarımız, kızlarımız, çocuklarımız, evlatlarımız var. Onlar bizim için çok değerli. O yüzden bir de tabii bu alanda özellikle Can Hoca'nın bize sunduğu bu alan, astrofizik alanında da çok önemli atılımlar ve yatırımlar yapmamız lazım. Yani Türkiye olarak biz buna layığız. Bir önce bahsettim. 400 sene sonra Büyük Ulusal Gözlemini kurmuşuz. Şimdi de artık uydu teknolojisi var. Bizim de uzay bilimleri ve astrofizik alanında yapacak çok şeyimiz var. Ama bizim bunları yapabilmek için de gençlere ve insanımıza ihtiyacımız var. O yüzden ben Dilan hocamızı da rahmetle anıyorum. Doğum günde kutluyorum, öyle diyelim. Buna da vesile olduğunuz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Ve ODTÜ amblemli bir ortamda da beni buluşturduğunuz için yine teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun.
Biz çok teşekkür ederiz hocam. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Sağ olun.
Tamam hocam.